Baldaki Tuz, Yaşar Kemal.
Ayrım 31.
Halka varmak, onu bilinçlendirmek dururken, parti içindeki sen-ben dövüşüne katılmak bir genç kuşağa, sosyalist savaşa hiçbir şey kazandırmaz. Camiler kışlı oldu. Camiler AP'nin ve sömürücü Amerika'nın birer milis kışlası haline getirildi. Halka orada kıyam terkinleri yapıldı. Orada ölüm talimleri yaptırıldı. AP'ye ve Amerika'ya muhalif Türkiye'nin bağımsızlığını isteyen vatandaşlara orada komünist, orada kafir dendi. Bu binlerce camide binlerce vaiz tarafından her gün yapıldı. Bugün artık camiler birer tapınaktan daha çok birer sömürücü kışlasıdır. Cami kışlaların insanları öylesine şartlandırılmış, öylesine Amerikan kölesi haline getirilmiştir ki, sözüm ona Müslümanlar, çember sakallılar Boğaz'daki Amerikan filosuna karşı Fındıklı ve Dolmabahçe camilerinde namaz kılmışlardır. Amerikan filosu sanki ırz düşmanı değil de sanki İstanbul şehrinde şehevi arzularını tatmine çıkmıyorlar da sanki İstanbul şehrini bir şehvet pazarı sayarak gelmiyorlar da İslam'ı kurtarmaya geliyorlar. İşte bunun içinde bu İslam kurtarıcılarının karşısında bizim sözüm ona Müslümanlarımız namaz kılıyorlar. Hayır, bunlarla gerçek Müslümanları İslam dininin müminlerini karıştırmamak gerek. Gerçek Müslümanlar bu sömürücü Amerikan gavurunun uşaklarına, Müslüman dininin kutsallığını sömüren gözü dönmüş kardeş katillerine bizlerden daha çok öfkeleniyorlar. Çünkü bunlar vatandaşları Müslüman dininden soğutan, Müslümanlığı çürüten, yiyen, bitiren kişilerdir. Gerçek Müslümanlar böyle düşünüyorlar. Bunlar AP'nin camilerde yetiştirilmiş sayıları belli milisleridir. Hepsinin adı da poliste vardır. Bunlar AP'den ve Amerika'dan para alırlar. Bunlar İzmir'de, Adapazarı'nda, Ankara'da, İstanbul'da nerede bir olay çıkartılacaksa oraya hemen ulaştırılırlar. 16 Şubat 1969 Pazar günü Taksim gezisinde silahlandırılmış ihtilal kıtası bunlardır. Bursa'da işçi partilileri öldürmeye kalkanlar, Akhisar'da Mehmet Ali Aybar'ı linç etmeye gelenler bunlardı. Bunlar AP'nin seyyar kara ihtilal kıtasıdır. AP böyle olaylar için yetiştirilmiş bu milisleri kasaba kasaba, şehir şehir taşır. Taksim meydanında o gün yakın illerden gelmiş beli tabancalı, eli makinalı tabancalı, tam teçhizat bu milisleri gördüm. Bu milisler yakın illerden toplatılmıştı. Bu bir gerçektir. Konya olayları bir kara ihtilal denemesiydi. Taksim olayı tam bir ihtilaldi. Sonuna kadar gitmeye niçin cesaret edemedi Sükan? Bunu da bir gün tarih aydınlatacaktır. Amerikan Morrison firmasının Türkiye mümessili Süleyman Demirel, Türk ordusuna karşı kurulacak 200 bin kişilik milis ordusu tehdidini savunurken, biz ona inanmamıştık. Güçlü büyük bir geleneği olan Türk ordusuna karşı nasıl bir milis ordusu çıkaracaktı Süleyman Demirel? Fakat onun camileri birer kışla haline getireceği, arkasındaki dünya hınzırı Amerika'nın ona dersler vereceği hiç aklımıza gelmemişti. 16 Şubat 1969 Pazar günkü kıyamdan önce AP'nin cami kışlalarından yetişmiş milisleri Müslüman İstanbul'u Müslüman kızlarının şehvet pazarı yapmaya gelmiş Amerikan gemilerine karşı namaz kılarlarken her şey anlaşılmalıydı. Gazeteler sorunu yanlış koyuyorlar. Kışkırtılmış Müslümanların sanıyorlar bu hareketi. Hayır, bu hesaplı, tertipli AP iktidarı milislerinin hem de yıllardan bu yana yetiştirilmiş milislerinin yarıda kalmış bir ihtilal hareketidir. Hem de Türk ordusuna karşı yetiştirilmiş bu bir 31 Mart'tır. Yıllardan bu yana AP iktidarı kışla yaptığı camilerde bir kanlı ihtilali gerçekleştirecek milisler hazırlıyor. Amerika'nın telkinleriyle komprador burjuvasının başka türlü yaşama şansı yok Türkiye'de. Bunu biliyor. Bu tertipli, örgütlü AP iktidarının ihtilal hareketidir. Açın AP iktidarının sözcüsü Son Avadisi. Cami kışlaları nasıl ayaklanmaya çağırdığını okuyacaksınız. Hem de bir kere, iki kere değil. Açın Bugün gazetesini, açın Sabahı. Bizim basın da deve kuşuluk yapıyor. uzun bir zaman değil, 1-2 yıl içinde AP iktidarının cami, kışlalardan yetişmiş milislere ayaklanacaklardır. Türkiye'de kan gövdeyi götürecek. Bu hareket de Türk milletinin sonu olacaktır. Yarı yozlaştırılmış Avrupa sömürgecilerinin burnunun dibinde yüzyıllardan bu yana yozlaştırılmış bu yönetici bölgeye sahip Türk milleti kolay kolay kendini toparlayamaz. Gerçeği olduğu gibi görmeliyiz. Türk ordusuna nasıl hazırlanmış milis ordusu artık var. AP iktidarının başı bunu yıllar önce söyledi ve gerçekleştirdi. AP iktidarı bu cesareti ve gücü nereden aldı? Zonguldak'ta işçileri kurşunlattı, yanına kaldı. Sükan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bastı, yanına kaldı. Sükan'ın polisleri Türk Teknik Üniversitesi'yi bastı, gençlerimizi kan uykularında copladı, öldürdü, yanına kaldı. Öğretmen kıydı, yanına kaldı. Danıştay kararlarını çiğnedi, yanına kaldı. Konya olaylarını çıkarttı, yanına kaldı. İzmir'de camiyi bombalattı, yanına kaldı. Devlet içinde bir ihtilal çetesi gibi çalıştı, bütün Türkiye'nin gözleri önünde yanına kaldı. Madenleri sattı, yeraltı yerüstü servetlerimizi haraç mezat sattı, yanına kaldı. Montaj sanayisi yanına kaldı. Türkiye'yi inek gibi sömürücülere sağdırdı, yanına kaldı. Camiler bir kanlı ihtilal, katliam hazırlığının alanları oldu, yanına kaldı. Şimdi de camiler milis kışlası yapıldı, yanına kaldı. Artık Türkiye'de kimsenin canına malına güveni yok. Artık yukarıda saydığım işlerden dolayı AP iktidarı bir ihtilal çetesi gibi çalışıyor. Meşrutiyetini haliyle yitirmiştir. Devlet içinde ayrı bir devlet, bir ihtilal cuntası kuracak, iktidar olmaktan çıkmıştır. Anayasayı topyekün çiğnemiştir. Derhal Yüce Divan'ın kurulması, AP sorumlularının yargılanması gerek. Yoksa çok geç olacak ve Türk milletinin sonu gelecek. Halk, sanat, politika. Uzun yıllar önce Veysel anlatmış, demişti ki, bir zamanlar Sivas'a sazımla inmez olmuştum. Bir polis, bir jandarma sazımı görmesin, hemen elimden alıyorlar. Doğru fırına atıyorlardı. Bir zamanlar Sivas'a saz dayandıramaz olmuştum. O zamanlar Sivas'ta niçin Aşık Veysel'in sazını alırlar da yakarlardı? Şükrü Kaya'nın dahiliye vekilliği sıralarındaymış. Ahmet Kutsi Tecer de tam bu sıralar Sivas'ta öğretmenmiş. Bir gün Veysel ona gelmiş, Tecer hani sazın diye sormuş. Veysel de başına gelenleri anlatmış. Ahmet Kutsi Tecer valiye gitmiş. Vali bey demiş, bugün polisler Aşık Veysel'in sazını almışlar, fırınlamışlar, doğru mu bu? Vali doğru demiş. Tecer neden? Vali, saz çalmak gericiliktir. Saz gerici bir müzik aletidir. Dahiliye vekaletinden öyle emir aldık. Tecer, valiye sazın öyle bir şey olmadığını dili döndüğünce anlatmaya çalışmış, olmamış. Anan Yahşi, baban Yahşi, Kutsi Tecer gelmiş Ankara'ya sazın gericilik olmadığını anlatmak için akla karayı seçmiş ama anlatmış sonunda. Halk şairlerinin sazları da fırınlanmaktan kurtulmuş. Memleketimizde şimdilerde Şükrü Kaya benzeri sosyalistler de vardır. Örneğin bazı kişilerin kilim, çorap meraklarıyla alay ederler. Çok gördüm, çok duydum. Halk şiirine gerici şiir, ilkel şiir gözüyle bakarlar. Halk müziğinden nefretle, küçümseme ile söz ederler. Bu düşüncelerini, duygularını da marifetmiş gibi yazarlar, söylerler. Üstelik de sosyalistliği elden bırakmazlar. Birinci sosyalist onlar, birinci yazar onlar, kahır çekmişler onlar. Bütün bunlar doğru, hiçbir diyeceğimiz yok. Değerli adamlar ama bu halka tepeden bakmak neden? Bunun sosyalistlikle, büyüklükle bağdaştığı yer neresi? Veysel'in sazı gibi halkın kilimi, türküsü, destanı, şiiri, hikayesi, halkın Nasrettin Hocası, niçin? Sosyalist ilericilikle halkın sanatının gericiliği arasındaki ilişki bir yanlış anlama değil mi? Bir emek, bir süre işi, bir zence heykelinin doğuşu, zence heykelinin büyüklüğünü, güzelliğini Picasso söylüyor. Dahası var mı? İlerici sosyalistlerimiz Picasso fetvayı bastıktan sonra ne derler acaba? Binlerce yıl önce bir zence heykel yapar. Eğri bürüdür bu heykel. götürür bir ağaç kavuğundaki tapınağa koyar. Zenci büyücüleri yıllar yılı binlerce, yüz binlerce heykel yapıp ağaç kavuğundaki tapınağına koyarlar. Tapınak ağaç kovuğundan zamanla çıkar, bir saz kulübe olur. Saz kulübe ehram olur ve heykel Ebu'l-Hevl Sphinx olur. Böyle olmasa bile ilk zencinin yapıp ağaç kovuğu tapınağa koyduğu heykelcik binlerce elden geçe geçe güzelleşir, soylulaşır. Bir tek zenci heykelini böylelikle on binlerce yıl boyunca milyonlarca usta el yapar. Her el biraz daha biraz daha güzelleştirir aynı zenci heykelini. On binlerce yıl önceki eğri bürü zenci heykeli daha sonraları bir başa eser olur çıkar. İnsan emeği çoğalır, büyür, insan ellerinin hüneri güzelleşir, incelir, ilerler. Uzun yıllar sonra çırak ustasından daha ustadır. Picasso, Picasso oluncaya kadar 10.000 tane ustası varsa, son zenci heykelini yapan ustanın milyonlarca ustası vardır. Picasso resmindeki alın teri, göz nurunun yüz binlerce misli göz nuru, alın teri harcanmıştır bir zenci heykeline. İlk eğri bürü zenci heykeli bile salt bir kişinin, bir ustanın işi değildir. İçinde yaşadığı toplumun ustaya verdiğidir. Toplumun %100 istediğidir. İlk heykel bile. Bileşik bir ustalıktır. Heykeli yapan sadece eli hünerli büyücüdür. Picasso'nun büyüklüğü bir başka yerden gelir. Onun bir ustası, belki birincisi Michelangelo ise, ikinci ustası zenci heykelcidir. Zenci heykelini anlamayan sanatçı Picasso olamazdı. 20. yüzyılın sanatçısı olamazdı. Kilim nakışlarının da adı vardır. Her nakışın bir adı vardır. Kurt izi, zincir, kazaya, selam, leyleğin gözü, boynu bükük dal, bütün bu nakışlar bir zamanlar belki 1000 yıl öncesi adlarına benziyorlardı. Şimdi ne turna katarları turna katarlarına, ne kurt izi kurt izine benziyor. İlk nakış mutlaka turna katarıydı. Uzaktan yakından bir benzerliği vardı. Sonra soyutlaştı, nakış oldu. Turna katarı katarlığından çıktı. Kurt izi kurt izi olmaktan. Turna katarı mavi bir dizi oldu. Kurt izi dört yana uzanmış bir yeşil mühür. İlk kilim doğduğundan bu yana bir tek nakış üstünde binlerce binlerce milyonlarca hünerli el çalışmıştır. Milyonlarca milyonlarca hünerli el bir kilimi on binlerce yıldan bu yana dokumuş, nakışlamış, renklendirmiş, güzelleştirmiştir. Bir kilimi milyonlarca usta el binlerce yılda bugüne hale getirmiştir. Bu kilimi kim dokudu? Kaç yılda, milyonlarca el, 10.000 yılda? İşte bu sonsuz güzellik ondandır. Bir kaya parçası gibi, bir dağ gibi oturmuş insanlığın karşısına. Hani sosyalistlerimizin ilericilik adına küçümsedikleri, hor gördükleri ter kokulu köylü çorapları da öyle. Her ses, her beyit, şiir binlerce yıl su altında düzelmiş çakıl taşları gibi halkın dilinde, sesinde yunmuştur. Bugün bilinçli olarak bir haçaturyan müziğini halk türkülerinden örüyorsa, onun ustası Bach kadar da bir halk türkücüsü ise, sebebi sağlam bir temeldir. Salt bomboş bir halk hayranlığı değildir. Prokofiev öyleyse, hatta Beethoven müziğini halk müziğiyle birlikte örmek çabasını yüreğinin başında duymuşsa, bunun sebebi vardır. İnsanoğlu temelsiz hiçbir şey yapamıyor. Başını büyük birikime, her an yaratana vurmadan büyük iş yapamıyor. Halka vurmadan. Eğer Picasso'nun ustalarından birisi de sizin Sivaslı kilimci, kök boyacı Hatice Anaysa buna şaşmamalı. 20. yüzyılda halkın büyük birikimine başvurmadan sanat yapılamaz. Hiç olmazsa zenci ustanın çırağı, Hatice Ana'nın çırağı Picasso'ya başvurmadan. Halkı karşısına alanlara, onu onun sanat ürünlerini karşılarına alanlara sosyalist değillerdir demiyorum. Onlar da sosyalisttirler. Onlar da kendilerince bir kavga veriyorlar ama biz onlardan değiliz. Ne halkı ne de halkın sanatını onlar gibi anlamıyoruz. Halk bizim için bir süs değildir. Sanatı da öyle. Bir aydın topluluğu namuslu, güzel, yiğit, aslan gibi de sosyalist her biri bunlar sosyalist düzeni kurmaya çalışıyorlar. ama halksız ama kendilerine. Ne halka inanıyorlar ne de ona güveniyorlar. Halk ne bilir diyorlar, halk ne anlar, halk cahildir diyorlar. Onları sosyalizmi de kırbaçla öğretmeli. Kırbaç sözünü ağızlarına alamıyorlar ama dediklerini de başka türlü değerlendiremezsin.
Ayrım sonu.